Radyo Karavan Ek Gıda programından merhaba. Sesimden de anlayacağınız gibi birazcık hastalıklı ve yorgun bir hafta geçirdim. Biraz sesimin toparlanmasını bekledim, hiç çıkmıyordu. O yüzden de birazcık daha toparlar, biraz daha iyi hissederim diye bekledim. Bugün aslında program yayınlanacak ve ben saat şu anda öğlen 3. Programı hızlı bir şekilde yapıp yetiştirmeye çalışacağım. O yüzden sabahtan beri bir yandan dün akşam İstanbul'dan geldik çünkü gece yolculuğu yaptık. Bebekle beraber de inanılmaz yorucu oluyor. Aslında çok da yaramaz bir adam olmamasına rağmen. Ama oğlanın doğum gününü yaptık. Hem bir sürü de arkadaşımızı görelim dedik. İşbaşı yapmadan önce son bir uzun tatilimizi yapalım. Biraz da dediğim gibi özlediğimiz insanları görelim istedik. O yüzden de hem de bir yandan da doğum günüydü oğlumuzun. Doğum günümüzü de dostlarımızla beraber kutlayalım dedik. Zaten çocukla beraber yolculuk yapmak çok inanılmaz meşakkatli bir şey. Hiçbir eksiğiniz olsun istemiyorsunuz. O eksik tamamlayayım derken de araba ağzına kadar doluyor. Bir de sağ olsun çok kıymetli hediyeler almışlar arkadaşlarımız. Onları da geri getirelim derken artık hani önde eşim ve kayınvalidem oturuyordu. Arkada da oğlanla beraber oturuyorduk biz. Asla ön tarafı göremeyecek pozisyonda gittik. Bu böyle hani çingenelerin böyle inanılmaz derecede arabalarını böyle doldurup ondan sonra da böyle halatlarla bağlarlar. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Çiçekler bir yandan taşar, ıvır zıvırlar bir yandan sağdan soldan taşar. Ama bir yandan da o taşanlar dışarı çıkmasın diye de arabanın bagajını halatla bağlarlar. Ve böyle içinde de 10-15 kişi beraber yolculuk yaparlar ve bence en iyi eğlenceli yolculukları onlar yaparlar galiba. Çok hep keyifli görünürler çünkü uzakta. Dün buna benzer bir yolculuk yaptık. Eve gelince de bir yandan evi toparlamak istiyorsunuz. Çünkü böyle uzun zamandır uğranılmamış evinde böyle biliyorsunuz kendine ait böyle bir kokusu oluşuyor. İşte dolapta şunlar bunlar bozulmuş mu diye son kontrolleri yapıyorsunuz. Biz yokken de elektrik kesilmiş. Sağ olsun bir arkadaşımıza anahtarı teslim etmiştik. Arada bir kontrol edersin diye. O da herhalde aklına mı gelmemiş. Bir geldik elektrik, daha doğrusu biz gelmeden önce işte elektriği kontrol etmiş. O elektrik kesintisini halletmişler bir şekilde. İşte dolapta çok fazla bir şey bozulmadan durumu kurtarmışlar sağ olsunlar. Şimdi sabah da gelince bir yandan işte çocukla ilgili olarak organizasyonları yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan evle ilgili, bir yandan da işte çarşamba günü de işbaşı yapacağım için işle ilgili olarak hazırlıklar yapmak istiyorum. Bir yandan kafamda bir milyon tane aslında yapmam gereken şey var diye düşünüyorum. Bir yandan da diyorum ki ya şurada işe başlayacaksın ve son zaten 2 günün. Ve bu 2 gün içerisinde de çocuğun olabildiğince kaliteli zaman geçir. Bu kaliteli zaman hikayesini de çok üst yerlere yatırıp çiğnemek istiyorum aslında. O da benim ileriki programlarda çok üzerinde durmak istediğim şeylerden biri. Çok nedense çok canımı sıkan bir şey var o meselenin altında. Onu da hep beraber eşeleyip çıkartırız umarım. Dediğim gibi bir işe başlayacağım. Ütülemem gereken kıyafetler var. İşte işle ilgili olarak değişti. Şen kıyafetler olacak bunlar. Onu da çok ciddi düşünüyorum. O kıyafet meselesini de çok düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda işle beraber değişen bir gardırobunuz var. Gardıropla beraber aslında ruhunuz da değişiyor. Ve çok küçücük detaylar enteresan bir şekilde değişmeye başladı. Şey, saçlarımın beyazı çıktığında çok da iplenmezken şimdi artık işle beraber o saçın boyanma süresi de inanılmaz derecede bir kısalmaya başlıyor. Çünkü her zaman genç, dinamik ve güzel görünmek zorundasınız. Ve çok enteresan bir şey. Benim 1 yıldır çalışmıyorum. Ben doğum iznindeyim. Kendi izinlerim, doğum izni ve ücretsiz bir izin aldım ve 1 yıldır çalışmıyorum. O çalışmamayla beraber hayatınıza böyle enteresan alışkanlıklar dahil olmaya başlıyor. Artık düz ayakkabı giymeye başlıyorsunuz. Daha topuklu ayakkabılar giyerken. Ne bileyim, normal koşullarda işte ütülü kıyafet giymeniz gerekirken artık inanılmaz derecede hiç ütüsüz, çok salaş kıyafetlerle ortalıklarda geziyorsunuz. Mesela o ütülü kıyafet meselesi de çok ciddi anlamda kafamı kurcalayan bir şey. Yani ütünün aslında ne kadar yapay bir şey olduğunu ve ütünün aslında ne kadar yalancı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ütülü kıyafetin. Çünkü ütülü kıyafetin bakımlı olduğu, güzel olduğu, sağlıklı olduğu, daha prestijli olduğu, çok aslında bir statüyü belirleyen de bir şey. Yani karşınıza biri geldiği zaman eğer üstündeki gömlek ütülüyse, onu duyduğunuz hayranlık, saygınlık sanki daha fazla da işte karşınıza aynı gömlekle ütüsüz bir şekilde geldiğinde sanki orada kişinin saygınlığında bir azalma gibi bir şey söz konusu oluyordu. Çok böyle sonradan öğrendiğimiz, çok sonradan hayatımıza yerleşmiş bir zırvalık diye düşünüyorum ütüyü. Yani bu kadar yorucu bir şeyin yani sadece hijyenik nedenlerden kaynaklandığını düşünmüyorum aslında. Ya çünkü o aslında ütü evdeki kadının hamaratlığını, temizliğini, erkeğine olan özenini de gösteren bir şey galiba. O yüzden de belki artık bu çok şimdi de şey değişmeye başladı artık. Yani bu ütünün bu kadar kıymeti değişmedi. Ütülü kıyafet giymenin kıymeti değişmedi ama artık çalışma hayatında artık kadınlar çok daha fazla yoğun olduğu için de artık ütü yapan yerler türemeye başladı. İşte bir tane gömleğinizi veriyorsunuz. İşte 10 tane gömleğinizi ya da biriktiriyorsunuz. Bir gömlekçiye veriyorsunuz. Tanesini 2 liradan sizin için ütülüyor. Kur temizleme meselesi de öyle. Mesela işte evde beceremediğiniz takım elbiselerinizin işte el değmeden çok daha temiz ve derli toplu bir şekilde temizlenmesini sağlamak. O iş kıyafetlerine gösterilen bu hürmet, iş kıyafetlerine gösterilen bu özen ya da işte dediğim gibi bu ütü meselesi ciddi anlamda benim çok ciddi, kafamı kurcalayan, çok üzerinde düşündüğüm bir şey. Yani ütülü kıyafet giymeyi sevmek. Ya bunun nedenlerini düşündüğümüz zaman aslında dediğim gibi sadece hijyenik nedenler yatmadığını düşünüyorum ben. Çünkü ama mesela bu ütü meselesinden şimdi çok komik bir yere geçeceğim. Böyle çok daldan dala atlıyorum. Benim annem çok komik bir kadın. Uzun uzun üzerine şeyler anlatacağım ama benim babam devlet memuruydu ve işe giderken annem aslında bir yandan çok böyle temiz şey olduğunu iddia eden, hamarat olduğunu iddia eden bir kadın olmasına rağmen ki bence şöyle bir kadın değildi duymasın. Çok kötü yemek yapardı. Ve benim çok dombili olmamda da annemi hala ben kendi bilinçaltımda ciddi anlamda suçlarken yakalıyorum. Çünkü eve geldiğiniz zaman yemek olmaz. Ya da yemek olduğu zaman ne bileyim aynı gün bulgurla pilav yapar, aynı gün fasulyeyle ne bileyim ıspanak yapar. Asla yemekler arasındaki o uyumu gözetmez. Yemek yemeyi inanılmaz derecede gereksiz gören. Ya da şey akşam yemeğini bir domates bir parça peynirle geçiştirip yemek yiyen ya da o sofra kurulmasını da çok gereksiz bulan bir kadındı. O sofranın buluşturuculuğunu çok fazla önemsemeyen ya da belki de farkında olmayan biri. Neyse babam işe giderken gömleğinin sadece, ki kilolu bir adamdı babamdı. İşe giderken babamın gömleğinin sadece ön kısmını ve yaka kısmını ütülerdi sadece. Sırtını ve kollarını ütülemezdim. Şimdi adam da kilolu işe gittiği zaman da inan terliyor bütün gün ceket içerisinde ama o ütülü, ütüsüz kısımlar görünmesin diye ceketini çıkartamaz. Yani adam hep böyle bir arafta kalırdı. Ve çok ciddi anlamda artık babam tartışır ama annemin öyle kendince sessiz bir direnişi olurdu ki ona bir pasif agresif diye bir isim bulmuştu sonradan bir arkadaşım yani annemle ilgili olarak meseleleri anlattığımda. O sessizce öyle bir direnirdik yani keşke hani bağıra çağıra kavga etse sizinle ya da işte ben bunu yapmıyorum arkadaşım ya da yapmama nedenlerimin altında bu var. Çok yoruluyorum şöyle hiç bunu da söylemez. Ama sizin bütün yalvarmalarınıza ya da bütün ikazlarınıza, ricalarınıza rağmen de sizin talep ettiğiniz şeyi yapmamakta da inanılmaz bir direnç gösteren biridir. Kendi için hep böyle çok sessizce bir direnci olan bir kadındır. Aslında şimdi biraz önce hani ütüye bu kadar söverken de annemin yaptığı şey mi iyiydi acaba diye de düşünüyorum. Ama adamı dediğim gibi o kadar çok zor durumda bırakırdı ki sıcak günlerde o ceket üstünden çıkartamaz ve yarı ütülü gömlekle hayatını geçirdi. Yine aynı şekilde babam kilolu ve üstünü kirletmesin diye de asla mesela annem de terziye para veren kadınlardan değildi ama çok el dikişi yapardı her şeyi. Ama saçma sapan aklınıza gelebilecek her şeyi elle dikerdi. Hiç olmaması gereken şeyleri bile. Babam mesela pantolon alırdı işte işe gitmek için kumaş pantolon. Babam işte kilolu yolda yürürken üstüne çamur sıçratıyor diye bütün o pantolonların paçalarını da inanılmaz kısalıkta kısaltırdı. Kendisi yapardı bunu dediğim gibi terziye götürmezdi ve el dikişiyle dikerdi. Şimdi babam devlet memuruydu ama inşaat mühendisiydi. Şimdi o adamın da iyi kötü böyle iş yerinde bir forsu vardı ama annemin o ütüsüz gömlekleri ya da yarı ütülü gömlekleri ve o eldeki şeyle çok kısaltılmış pantolon paçalarıyla adamın herhalde o sağlamak istediği itibarda herhalde zere kadar da sağlayamamıştır iş yerinde diye düşünüyorum. O zaten kendi aralarındaki o gerilimli çatışmaların hep bir sonucuydu zaten yani aslında o kendi ilişkileri içerisindeki çok detay yerlerden biriydi. Herhalde diyorum babamın çok mutlu olmasını istemiyordu. Ya da böyle tanımlamıyordu babamı belki mutlu etmeyi. Ya da babamı mutlu etmeye çalışıyor muydu? Ya da kafasında hani böyle bir şey de var mıydı? Bilmiyorum hani babam da annemi mutlu etmeyi de çok da düşünmüyordu herhalde. Şimdi ben de işte işte ilgili olarak şimdi kıyafetlerimi düşündüğümde tekrar böyle bir ütü yapma hikayesini düşündüğümde niçin ütü yapıyorum? Ya da işte hafta sonu giydiğim kıyafetlerin niçin ütüsüz görünüyor? Ya da bir yıldır ben aslında hiçbir kıyafetimi ütülemezken şimdi niçin bu kıyafetleri ütülüyorum diye düşünüyorum. Bir yandan da bileğimde Doğum hediyesi olarak bir arkadaşım kendi yapmış olduğu ipten bir bilekliği hediye etmişti. Bir yıldır bileğimden çıkarmıyordum onu. Ne işle beraber de bu bilekliği bileğimden çıkarmam gerektiği duygusu içerisindeyim şu anda. Çünkü o beni ciddiyetsiz gösterme ihtimali olan bir bileklik. Ve ne kadar iki şey arasında, yani o çalışma hayatı ve çalışıyor ve çalışmıyorken ki o işte kıyafetler, alışkanlıklar. Ne kadar yalandan bulduğumuz hikayeler diye düşünüyorum. Yani işte düz ayakkabı yerine daha topuklu bir ayakkabıyla o presentable diye tarif edilen iş kıyafetlerinin işte bizleri daha o ciddi gösterecek, yani o işe hakkını veriyormuş imajını sağlamak için işte birer enstrümana dönüşüyor. Neyse, kafam dediğim gibi çok dağınık. Bir yandan oğlumun kıyafetlerini yıkamam lazım, bir yandan kendi kıyafetlerimizi yıkamamız lazım. Bir yandan işte kayınvalidemin çok büyük ağır ikazlarından dolayı oğlumun kıyafetlerini ütülemem lazım. Ütü sever insanlardan biridir o, her şeyi ütüleyen kadınlardan. Ve gerçekten gerçek bir ev hanımı. Çok şahane yemek yapar, çok şahane ev temizliği yapar. Çok şahane ütüler yapar. Benim hani imrendiğim ama beceremediğim işlerden biri. Yani temiz bir evde yaşamaktan hoşlanıyorum. Ütülü kıyafet giymekten, hani kendi bilinçaltımda bir yandan bunun zırva bir şey olduğunu bilmekle beraber birileri yaptığı zaman da bunu giymekten ya da işte ütülenmiş nevresimlerde yatmaktan hoşlanıyorum. Güzel lezzetli yemekler yapanlardan hoşlanıyorum. Ama böyle bir parçalanmış, dağılmış vaziyette hissediyorum kendimi yani. Bu anne olmadan önce de bazen yoğunlukla hissettiğim bir şeydi. Ya da bazen hayatta çok ağır becerdiğim şeyler olmasına rağmen bu gündelik hayattaki bazı şeyleri becerememekten dolayı da kendimi çok beceriksiz de hissederdim. Ya bu kendimi beceriksiz hissetme ya da az hissetme, yetememe hissetme duygusu çok benim yakamı bırakmayan bir şey. Yani ben hayatla ilgili olarak çok koca koca şeyleri halledeyim ama beceremediğim küçücük bir şeyi onunla beraber yan yana yürüttüğüm zaman bile onun için beceremiyorum diyerek de çok kendimi hırpaladığım bir şey oluyor. Bir yandan dikkat ediyorum da siz benim dert ortağım olmaya başladınız galiba. Ayça ile zaten bu programı ben yapmaya başlamadan önce dediğim gibi daha çalışma hayatımda 4-5 ay vardı. Bana dedi ki bak seni de sağlatan bir şey olur, iyi olur. Ve gerçekten ona dönüşmeye başladı galiba. Bir yandan bir saat kendi kendime nasıl konuşacağım fikri ilk başta çok korkutuyordu beni. Ama şimdi o bir saat yetmemeye başladı ya da işte böyle şimdi dakikalara bakmaya başladım. Ya şimdi işte bir şarkı arası mı girsem daha mı iyi olur? Çok mu lafı uzattın diye de düşünüyorum bir taraftan da. Psikoloğa giden, hiç gitmedim ben psikoloğa. Psikoloğa giden arkadaşlarıma hep şey sorardı. Ben nasıl iyi geldim ya? Yani bir şey yapmıyorum ki derdim. Mesela aylar geçti. Ne diyor sana doktor? İşte psikolog sana ne anlatıyor? Ne diyor? Ne söyledi? Ne sen derdini anlattın, sen nasıl bir çözüm buldu diye sorarım hep. Ve arkadaşlarım hep şey söyler. Hiçbir şey söylemiyor. Ben anlatıyorum. Aslında o işte insanların yıllar önce o kaybolan hani o komşuculuk, hani bir geçmişe nostaljiye güzelleme değil de hani bu komşu gezmelerinde olan o işte gittiğin zaman bir kahve falına bakma hali, işte o sohbet etme hali ya da oturup derdini saatlerce komşuya anlatma hali. Artık ciddi anlamda bu artık parasını verip hizmet aldığım bir şeye dönüştü herhalde. Şimdi siz de yarın bugün benden bir para talep eder misiniz bilmiyorum ama galiba benim de o kahvemi alıp aslında evet, ya siz de çok o anlamda çok şahane insanlar oldunuz benim için. Doğru, sizin yeriniz artık benim hayatımda şöyle bir şeye dönüştü. Ben bir odaya kapatıyorum kendi programı yapmak için. Oğlum dışarıda şu anda bir şeyleri vuruyor. Yeni yeni yürümeye başladı ve inanılmaz tehlikeli bir hale geldi. İşte eşime verdim onu. Ona bakması için. Bir yandan işte bir yemek pişirmem gerekiyor. Bir yandan çamaşırları yıkadım, asmam gerekiyor. Bir yandan işte saçlarımı boyamam lazım. Çünkü işte kuaföre gidip zaman kaybetme halim yok. Bunu kendim yapmam lazım. İşte ütü yapmam lazım falan filan. Evi toparlamam lazım. İşte yolculuktan dolayı gelmiş olan bir sürü şeyi sağa sola savrulmuş, onları tekrar eski yerlerine yerleştirmem lazım ki ben dediğim gibi çok da dağınık biriyim. Yani bunları da çok ciddi bir sistem içinde yapan biri değilim. Ama siz benim için şöyle bir şey oldunuz. Çok doğru. Şimdi düşünüyorum. Elime kahvemi alıp komşuya geçip hani üstümde böyle çok leş pijamalarım, ev terliğini hemen kapıda çıkartıp bu arada işte kapı önünde hep olan eskimiş, en eskimiş olan terlik, en eskimiş ayakkabıdan oluşan o böyle apartman içi terliklerinden. Onları girip hemen bir komşuya çıkıp Ama kimseye de yakalanmadan, çünkü saç baş dağınık, üstümde de dediğim gibi en kötü alt eşofmanla ortalıkta gezinirken böyle en eski çoraplarla darmadağın bir vaziyette işte komşuya kendimi atıp o kahveyi içip bir soluklanıp ondan sonra da işte o hayata tekrar yeniden koşma hali. Siz benim için evet öyle oldunuz. Ben kahve fincanımı alıp koşa koşa böyle saç bak dağınık, üstümde eşofmanlar, o işte odayı kendimi kapatıp sizinle sohbet ediyorum. Yani bu sırada anlattıklarımı, ya yaptığım şeyleri anlatıp kendimce bir haftayı temize çekiyorum. Ya o hafta neler yaptığımı, hayatla nasıl bir ilişki kurduğumu sizinle bir dediğim gibi herhalde temize çekip değerlendiriyorum kendi kendimi. O sırada yaşarken anlamadığım, anlatırken fark ettiğim ya da fark edemediğim bir sürü şeyi size aktarıyorum. Dediğim gibi hep böyle çok darmadağınık olmasından çok korkmakla beraber işte bu dördüncü program olacak ve 4 haftadır aslında iyi kötü de ne yapmaya çalıştığımı da anlamışsınızdır diye de umarak da geçiyor. Hala bu programı yaparken hala o tedirginliği de üstümden atabilmiş değilim. Dediğim gibi çok bir yandan da sahnelere bakıyorum. Çok lafı da uzatmak istemiyorum. Benim çok sevdiğim şarkılardan birini çalayım müsaadenizle. Orhan Gencebay'dan Yorgun Gözler. Herkesin hani bir Orhan Gencebay, işte Ferdi Tayfur bir dönem dönem böyle popüler olur birileri. Ya da işte en alternatif adamın, ya aslında ben Müslüm dinliyorum, aslında ben işte Orhan Gencebay dinliyorum. Hani orada bir aykırılığını dile getirme ya da işte ne kadar aykırı biri olduğunu da bir forsunu, havasını atma şeyi oluyor ya, bazı isimler var o çerçevede çok döner. İlk başta kimsenin cesaret edemedim, az biraz popüler olduğunda onu satın almaya eğilimi olan. Mesela onu da başka bir konuda anlatayım, şimdi aklıma bir şey geldi ama onu sonra söylerim size. Orhan Gencebay benim aslında hani bu çok böyle popüler, cayır cayır herkesin dinlediği dönemde değil de benim çok küçük yaşlardan beri abimden de gelen bir alışkanlıkla biz abimle her pazar gider İstanbul'da eskicileri gezerdik. Ama o bildiğiniz klasik anlamdaki hani işte daha steril, daha özel olarak toplanmış eskicilerden ziyade biz Tahtakale'ye giderdik ve o Tahtakale'de çok leş eskicilerin içerisinde eski şeyler arardık. Yani böyle çok acayip, ben 12, 13, 14 yaşıma kadar da böyle bir şey oldu abimle. Plak alırdık, kitaplar alırdık, ne bileyim işte kemer tokası alırdık, ayakkabı bağcığı alırdık. Yani normal gündelik hayatımızda kullanabileceğimiz şeyler, ya da işte daha koleksiyon kafası tabii o zaman yok ama sevdiğimiz için, hoşlandığımız için bir şeyleri satın alırdık. Ve tek bir kadın olmazdı orada, yani değil o yaşlarda bir genç kızın oralarda olması. Ve oradaki karakterler de çok acayip, çok hani böyle çok o bitik adamlar diyeceğimiz tırnak içerisindeki adamların da çok acayip böyle bir hani Kabe gibi orada toparlanıp bir araya gelip hani bir tarikat gibi, o adamların da kendine ait böyle bir dili, bir kültürü, bir acayip bir şeysi vardı, meseleleri vardı o adamların da. Ne biz abimle hep gider oralardan eski bir şey alırken 45'likleri de alırdık ama bir 45'lik çalarımız ya da plak çalarımız yoktu aslında. O 45'li için Yorgun Gözler 45'ini de o sırada almışım. Daha sonra işte ben şimdiki kocam olan manita olarak yaptığımda bana sağ olsun bir plak çalar hediye etmişti. O plak çalar da çalmıştım. Aldıktan 5-6 sene sonra bu 45'liği. Orhan Gencebay'ın çok şahane, çok belli ki çok yakışıklı çıkan bir sesi var bu şarkıda. Ben çok, ve Orhan Gencebay'ın aslında klasik şarkılarından da birazcık böyle daha bir Hint müziği havası hissettiğim bir şarkı. Çok da üstüne uzun uzun konuştum. Onu dinleyelim istiyorum. Orhan Gencebay.
Beklerim bahtımı gülecek diye, beklerim sevgilim bir gün dönecek diye, beklerim sevgilim bir gün dönecek diye. Şu yorgun gözlerim seni görmeden, şu yorgun gözlerim seni görmeden, korkarım kalbimden sanki duracak diye. Korkuyorum kalbimden duracak diye. Hata benim, günah benim, affet sevgilim. Dön gel artık kapanmadan yorgun gözlerim. Hata benim, günah benim, affet sevgilim. Dön gel artık kapanmadan yorgun gözlerim.
Tekrar merhabalar. Siz şarkıları dinlerken ben de aralarda hemen gidip oğlanın durumu nedir onu kontrol etmeye çalışıyorum. Kendisi çok aslında iri bir bebek olmasına rağmen İstanbul'a gittiğimizde bir doktor kontrolünden geçirdik. Orada doktor kontrolünde de işte yapılan tahlilde kansızlıkla ilgili olarak bir problemi çıktı. Bayağı ileri derecede. O yüzden onunla ilgili olarak ilaç verdi ve artık ciddi anlamda yemekle ilgili olarak da değişiklikler yapmamız gerektiğini söyledi. Ben biraz fazla aslında tembellik yapıyordum. Çünkü çok fazlasıyla sütüm vardı ve sütle ilgili olarak da bir problem yaşamadığım için işte gece gündüz ne zaman karnı acıksa aslında bunu emzirme yöntemiyle halletmeye çalışıyordum. Ama işte çocukla beraber herhalde öğreneceğim şeylerden biri o olacak. Dediğim gibi benim annemden gelen çok kötü bir yemek kültürüm var. Dedim annem yemek yapmayı sevmediği için. Sofra başında beraberce yemek yeme alışkanlığı çok fazlasıyla olmadığı için, çünkü hepimiz eve farklı saatlerde gelir ve farklı saatlerde işte ekmek arası ekmeğin arasına ekmek koyarak karnımızı doyururduk. O yüzden bu çocukla beraber aslında benim en büyük hayallerimden biri şeydi, yani ben çocuğumla ilgili mutlaka bir sofra hazırlayacağım, işte beraber oturacağız, sofra başında yemek yiyeceğiz, işte şimdiye kadar yapamadığım o sağlıklı beslenme hikayelerini artık beraberce yapacağım. Daha önce de söylemişim, hani siz kendinizle ilgili olarak eksik, kusurlu bulduğunuz şeyleri bir iyileştirme alanı olarak da görmeye başlıyorsunuz çocuğu. Buna bir niyet ediyorsunuz daha doğrusu. Ama benim bir yıldır, yani çok bir de büyük konuşunuz bir alan. Yani çocuğunuz olduktan sonra ve çocuğunuz olmadan önce çok fazlasıyla hani üstüne artistçe yorumlar yaptığınız bir şey çocuk. Yani bunu ben kendim de çok, bir sürü arkadaşıma çok haksız bir şekilde yaptım. Ve yapamadıkları her şey için de altın altı eleştiriyordum. Yani ben de olsam böyle yapmazdım. İşte ama şöyle de yapıyorsun, yani yerinde mi falan diye. Çocukla ilgili olarak dediğim gibi en ilk dakikadan itibaren öğrendiğim şey şu ki, çok fazlasıyla hiçbir büyük konuşmayacaksınız. Yani ezber ettiğiniz o lafların hepsini takır takır takır oturup böyle yiyorsunuz. O yüzden Bir kere bu tarafımı bir törpülememe yardımcı olacak diye düşünüyorum. Bazen yine dayanamıyorum. Hala çok havalı cümleler kurmaktan alıkoyamıyorum kendimi. Yani bir sürü daha belki yetişkin çocukları olan arkadaşlarımı falan gördüğümde. Ama çocukla beraber dediğim gibi bir sürü şeyi değiştirme bir niyet ediyorsunuz ilk başta. O şimdiye kadar gerçekleştiremediğiniz şeyleri değiştirme ya da işte kendinize defo eksik olarak gördüğünüz şeyleri de bir yeniden bir yapılandırma sürecine de girmek istiyorsunuz. Ama alışkanlık dediğiniz şey yani sizin 38 senedir hayatınızla beraber getirdiğiniz kemikleşmiş artık hiçbir şekilde değişmeyen şeyleri değiştirme şeyiniz durumunuz çok kolay olmuyor. Bir yandan aslında çocuk yani bunu da yapabilecek tek yegane kişi çocuk oluyor. Ama bir yandan da çok fazlasıyla bir yorgunluk da söz konusu oluyor. Yani ben biraz önce dediğim gibi programa ya çok da erken saatlerde başlamak isterken ya da İstanbul'da bu kaydı yapmak isterken hep topu bir saatlik bir kayıt diye düşünüyorum ama onu yapamıyorsunuz. Yani şimdi araya girdim işte o yemek var işte kansızlık hikayesi çıktığı için doktor bir ilaç verdi ve o ilacı mutlaka yemeğin içerisine yedirerek vermem gerekiyor. İşte öğlen işte etli yemekler yemesi lazım ki kansızlığını tamamlasın. İşte kıyma pişirdim, içine mercimek koydum, soğan koydum. Ama mutfağın halini görmeniz lazım. Çünkü bir yandan da kendimiz için ayrı, onun içine ne bileyim soğan da daha fazla yağ ya da tuz koyarak yapmaya çalışıyorum. Ama çocuğunkini daha ayrı yapmaya çalışıyorum. Dedim ki zaten genel olarak hayatı böyle kafası dağınık, hayatı dağınık, evi dağınık. Birinin yani bu tür organizasyonları ve düzenlemeleri de düzgün bir şekilde yapması çok kolay olmuyor. Ve çok hakikaten çok ruhen ızdırap çekiyorum. Yani o bedensel olarak o çocuğun kendi ritmine bedensel olarak bu kadar hızlı adapte olamamaktan dolayı inanılmaz derecede acı çekiyorum. Yani beni en çok yoran şeylerden bir yandan gerçi korkunç bir uykusuzlukla mücadele ediyorsunuz. Çünkü gece çok fazlasıyla emen bir bebeğim var. Ve gündüzki hayata, gündüz olan hayata eski neşemle, enerjimle devam edemiyorum. Edemediğim için de bir de ekstradan bunu artık yeni eklenmiş sorumluluklarla dediğim gibi onun çamaşırlarının yıkanması lazım, ütülenmesi gerekiyor ve ayrı olarak ona yemek pişmesi gerekiyor. Bir yandan da şimdi işe başlayacağım sanıyorum onun da bir gerginliği var kafamda. Çünkü bu kadar enerjim sıfırlanmışken bir de gerçek anlamda çok enerji gerektiren ve numaralar gerektiren, bambaşka stratejiler gerektiren artık gerçek hayat mıdır değil midir artık çok kestiremediğim o tarafa başlarken kendimi çok daha güçlü hissetmeyi istiyordum. Ne çok güçsüz hissediyorum kendimi. Çok köşeye sıkışmış hissediyorum ki dediğim gibi aslında etrafımda da çok da bana yardımcı olmaya da niyetli insanlar olmasına rağmen. Bir yandan ben bu programı yaparken arkadaşlarımdan işte biri ya dedi insanlar dedi 9 tane çocuk doğuruyorlar. Sen dedi ne kadar abartılı yaşıyorsun. O ruhu da düşünüyorum yani. Gerçekten insanlar 9 tane çocuğu büyütüp ve bizim kadar söylemeden yani benim kadar konuşmadan yapıyorlar bu işi yani. Ama bir an benim gibi benim tarzımda olan anne olmuş arkadaşlarımla konuştuğumda bir fazlasıyla da söylenme, yaptığı şeyi çok farkında olan ve yaptım o hayatımızdan gelip geçen, giden, akıp giden şeyi inanılmaz tarif etme çabası. Bir yandan da evet hayatımıza gelen bu hediyenin çok büyük kıymetini farkında olup ama bir yandan da akıp giden o yakalayamadığın şeyleri de bir öfkeyle de geçiyor. Bambaşka dediğim gibi alışkanlıklar da şu en basitinden ben dışarı çıktığım zaman hayatında sadece bez bir çantası olan yani normal hayatında ve içine belki çok özenirim öyle kadınlara mutlaka işte bir nemlendirici atan bir selpağını atan efendim söyleyeyim içine işte ne atar işte ama nemlendiricisi ayrı, ruju ayrı, o ayrı, o ayrı. İşte ne bileyim, o şu var mı dedi. Ay var tatlım hemen ağrı kesici olan falan. Ben sadece bir bez bir çanta için işte cüzdan, bir de artık cep telefonuyla yaşayan biriyim. Çocukla beraber artık hiçbir şeyi unutmama durumunda oluyorsunuz. Yani biberonu unutmanız, kriz sebebi, bezini unutmanız sebebi, kriz sebebi. Ne bileyim, unuttuğunuz her şey kriz sebebi. Yani tırnakları uzuyor, işte tırnak makasını unutmak bir kriz sebebi oluyor. Ve siz İyi bir anne olmaya çalışırken ya bunların hepsini böyle hanenize eski eksi olarak yazdığını düşünüyorsunuz. Yani birileri tarafından dediğim gibi bir yanınızdaki biri. İşte çocuğun peç ıslak mendili nerede? Ay, yok arabada mı kalmış? Ay onu diğer evde mi unuttuk falan filan derken ya böyle insanların böyle size sanki içten içe ben ama sen de anne olacaksın da biz de göreceğiz. Nıçlarını duyuyorum devamlı. Yani hep devamlı nıç duyuyorum yani. İnsanlar sanki bana devamlı nıçlıyorlar beni. Ve sinirlerim bozuluyor. Sinirlerim bozuk galiba. Yani ben pes ettiğimi hissediyorum bazen. Dediğim gibi çok seviyorum onu ama bir yorgunluk hali çok ciddi anlamda hayatınıza yerleşiyor. Ve dediğim gibi çok yorgun olduğunu söyleyen, çocuğu olup da çok yorgun olduğunu söyleyen arkadaşlarıma da işte kızgın davranıyordum. Abarttıklarını düşünüyordum. Abartılmıyormuş ve herkesin de söylediği şey aslında bu yorgunluğun çok yeni yeni başladığını ve artık ömrüm boyunca bitmeyecek bir yorgunlukla karşı karşıya olduğumu söylüyorlar. Biz de eyvallah dedik yani duruma. Yani bunu ne değiştirmenin ya da ben bunu istemiyorum demenin şeysi yok. Yani bu provasız ve ne çıkacağını bilemediğiniz bir alan. Hiç hayatın şimdiye kadarki tüm artistliklerinden, tüm birikimlerinizden, tüm havacı basından çok bağımsız, yepyeni bir şey yani. O kadar acemisiniz, o kadar yenisiniz, o kadar hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ama dedim ya, hayatın diğer taraflarında da çok fazlasıyla artist, işte bazı alanlarda uzmanlık kazanıp bazı konularda işiyle ilgili olabilir. Hayatın belirli alanlarında belirli ukalalıkla işte müzik biliyorum, sinema biliyorum, tiyatro biliyorum, işte şuralara geldim falan filan. Neyse yani hayatla ilgili olarak iyi kötü 38 yaşınıza kadar bir şeylerde uzmanlaşıyorsunuz. Ya uzmanlık da bir zaman sonra sizde bir kibire, bir ukalalığa da sebep oluyor. Yani bu dediğim gibi bu ev hanımlığında da olabilir. Yani önemli değil. Ama o yaşla beraber hayatınıza yerleşen bir kibir, bir artistik durumu da söz konusu oluyor. Yani evet, bir hayatı bir değerlendirme şeyi gözünüz oluşmasıyla beraber aynı zamanda dediğim gibi kibir, ukalalık içerisinde de oluyorsunuz. Yani kendiniz o biriktirdiğiniz şeylerden bir zevk alıyorsunuz. İşte biz de az şey gelip görmedik, işte geçirmedik. Biz de kendimize göre işte bir şeyler ekledik hayatımıza. Halinde hiç hayatınızın o hiç bilmediğiniz bir yerine geçiyorsunuz ya böyle. O çok böyle kendinizi çok salak hissediyorsunuz işte. O yeniden bir şey öğrenme naifliği ya da işte ne kadar güzel işte bir şeyi sıfırdan öğreniyorum duygusu olmuyor aslında, bir kızgınlık oluyor. Yani ben niye baş edemiyorum ya da neden bilemedim? Yani ben bunu neden tahmin edemedim? Kızgınlığını çok hissediyorum ben kendim. Ya da dedim ki ben belki böyle işte yaşıyorum, böyle pataküte kendimi dövmeyi, işte kadavra gibi böyle yatırıp üstümde bir sürü şeyler yapmayı, neşer atmayı seviyorum ben kendime. Dediğim gibi belki iyi yaptığım şeyleri de göremez hale de getiriyor sizi bu yorgunluk hali. Birazcık böyle dedim, 15 gün İstanbul'daydık, 15 gün farklı farklı dostların evinde kaldık. Bunu da getirdiği bir sanıyorum şu anda bir yorgunluk hali. Ve dediğim gibi 2 gün sonra bir yıldır hayatım vermiş olduğum o arayı yeniden başlayacağım. Belki onun bir şeysi var herhalde bilinçaltımda yorgunca. Geçer. Bir de sabah tabii biraz da üzüldüğüm şeylerden biri sevgili Ayça'nın annesi Semra teyze sanıyorum bir ameliyat olacak. Sadece geçmiş olsun mesajı attım ona. Ona da buradan oğlumla beraber ben günahkarım. Benim dualarım kabul olmaz da. En püründen, en safından, en güzelinden oğlum tüm dualarını Semra teyze için gönderiyorum. Ayça için gönderiyorum. Yani hasta olmak çok zor bir şey. Hastayı beklemek de çok zor bir şey. O yüzden de çokça geçmiş olsun. Bolca bu süreci böyle daha neşeli haberleri aldığımız bir süreç olur umarım Ayça için. Buradan da Semra teyzeme çok selamlar olsun. Bu şarkıyı da onun için çalayım o zaman. Şaka maka bir 10 dakika yine konuşmuşum. Benim çok sevdiğim filmlerden biriydi Muhsin Bey. Böyle satır satır böyle izlemiştim defalarca kez. Oranın çok güzel bir şarkılarından biri. Ağlamakla, inlemekle ömür geçiyor. Onu dinleyelim.
Dinlemekle ömrüm.
Dinleyicilerden biri programın altına bir yorum yazmıştı. İşte sizi dinledikçe salçalı, işte sana yağlı ekmek, etrafına çocukları toplayıp salçalı sana yağlı ekmekleri yedirip memesine bastıran bir kadın canlanıyor gözümün önünde diye. Vallahi sağ olsun, biraz önce çevirdiğim ağır gıybetlerden sonra oğlumla ilgili olarak, yeme içmeyle ilgili. Umarım hala öyle düşünmeye devam ediyordur ki bir dönem iş yerinde çok ciddi anlamda kilolarımın olduğu da bir dönemdi. Ve o dediğim gibi o kilo ile beraber herhalde İçinizden çıkan şefkat kat sayısı 4'e 5'e 10 bine 100 bine falan katlanıyor herhalde. Ama ben onu çok ciddi anlamda bir şefkat dönemi diye de okuduğum bir dönem olmuş yani. Çok kilolu olduğunuz zaman o çok kilolu insanların çok iyi kalpli olma durumu var ya. Ne kadar iyi insanlar. Çok iyi insanlar. Kilolu ama o kadar iyi bir insan. İşte kilolu ama yüzü ne kadar güzel bir insan. İşte ben o kilolu ama çok iyi biri, kilolu ama işte yüzü çok güzel kadınlardan biriyim aslında. Ya böyle tarif edilenlerdenim, daha doğrusu hani ben kendim de öyle demeyeyim ama o iyilik halinin biraz böyle çok ciddi anlamda bir 30-35 kilo falan verdiğim dönemler söz konusu olduğunda ben de fıtratımda bir takım değişiklikler olduğunu ben fark etmem. Daha sonra yakın çevremdeki arkadaşlar da söylemeye başladılar. Daha fazla artist, daha fazla laf sokan, daha fazla işte özgüveni olan biri diye tarif ettiler beni. Çünkü o iyilik halinin de aslında çok yalancı bir şey olduğunu sonradan fark ettim. Yani çok kilolu insanların o çok iyi olma hali aslında şöyle bir şey. Ben özrümü biliyorum, kusurlu olduğumu biliyorum ama iyi biriyim ve senden özür diliyorum. Senden istediğim şey lütfen ben kiloluyum ama bu kilomu dile getirme. Dile getirmezsen ben sana iyi davranmaya devam ederim ve seni hediyelere boğarım. Şimdi şişman olduğum zaman çalışıyorum ve para kazanıyorum. Para kazandığım için de o parayı harcamak istiyorum. Ama siz çok şişman olduğunuz için de o parayı harcayabileceğiniz alanlarınız zaten çok kısıtlı oluyor. Yani genç bir kız olarak işte o zaman 24-25 yaşlarındaydım ben. O çalışma hayatında o parayı kazandığım zaman çok büyük beden, işte 50-52 beden kıyafetler bulamıyorum. Yani bulduğunuz şeyler de zaten hiçbir şeye de benzemiyor. Ve etrafıma hep hediyeler alırdım ben, yani tanıdığım, tanımadığım herkese inanılmaz bir cömertlikle hediyeler alırdım ve evet herkes çok severdi beni. Ama o hediye verme hali aslında dediğim gibi bir rüşvet, yani beni sevin rüşvetiydi. Yani şimdi biraz kilo verdikçe, biraz da yaş ilerledikçe farkına vardım bir şey. Evet, ben o Tony ile Ayça her sabah bir sohbetleri var ya, yani Tony'nin Ayça işte sen onaylanmayı istiyorsun, işte dışarıdan bir onay, dış bir onay duymadığın zaman işte kendini hissetmiyorsun. Ayça'dan ısrarla şey diyor. Yani ben ona inanmak değil, katılmam istiyorum kardeşim. Hani orada bir tamamen duygusuz, hani hiç ne düşündüğünü, ne hissettiğini belli etmeyen biriyle diyalog kurmakta zorlanıyor muhtemelen. Ayça onu dile getirmeye çalışıyor bence. Bende de tabii, ben de o çok tepkisiz bir şekilde, hiçbir şekilde kendini hissettiğini belli etmeyen insanlardan oldum olası hiç hoşlanmamakla beraber. Ama ben itiraf edeyim ki onaylanmaktan çok fazlasıyla hoşlanan, onaylanmadığım takdirde de hırçınlaşan, hep eksik, yani ne kadar yaptığım şeyden emin olsam da sanki eksik bırakmışım ya da işte kusurlu bir şey yapmışım duygusu var bende. Dediğim gibi o işten hiç o kendine güvenmeme, o ya da olup biten her türlü eksik hatalı şeyle ilgili olarak işte benim yüzümden. Yani benim aslında temel hayatımdaki handikap ya da iyileştiremediğim, halledemediğim şey aksayan her şeyle ilgili olarak işte benim yüzümden demek. Onu çeviremiyorum. Yani olabilecek her şey, en olumsuz şey dünya ile ilgili olarak, kendi hayatımla ilgili olarak, çocuğumla ilgili olarak, işimle ilgili olarak, evet hep sanki benim yapabileceğim bir şey vardı ve o yapılabilecek şeyi göremedim ben. Göremediğim için de İşte benim yüzümden. Olmadı. Çünkü benim yüzümden. Dediğim gibi o kilolu olma kısmına geri dönersem, o kilolu olduğum dönemde ben dediğim gibi defolu diye tabir ediyordum kendimi o dönemde. Ve bir defom var ve o defomun da yüksek sesle söylenmesini istemiyorum. Yani göz göze geliyorum biriyle, evet bak ben kusurlu olduğumu biliyorum. Senin bunu gördüğünü de biliyorum. Ama rica ediyorum dile getirme. Ve beni çok sev. Beni çok sev. Yani bu kusuruma rağmen beni çok sev ve bunun için gerekirse ben sana her türlü bahşişi, artık rüşveti, ne demek gerekirse bunu vermeye razıyım. Çok uzunca zaman böyle bir geçti. Yani benim kilolu olmak da çok fazlasıyla aslında hayatımda beni çok yoran şeylerden biri oldu. Adile Naşit deniliyordu. İşte 24-25 yaşındaydım. İşte o bir zaman sonra işte size söylenilen şey, sizin kendi sandığınız şeyi de artık siz kendinizde altını doldurmaya başlıyorsunuz. Yani Adile Naşit de oluyor. İşte bu sefer işte insanların derdini dinleyen, asla aklına kötülük gelmeyen, kötü kalpli olmayan, herkes işte bir sevgiyle harmanlayıp göğsüne basan bir kadın ya zaten bir tarafınız belki böyle ama artık bunu bir ciddi anlamda artık bir rolüne girmeye başlıyorsunuz. Yani sizde hakiki ve gerçek olarak olan şeyin üstünü varsa bir eksiği de onu da artık böyle bir makyajla şununla bununla işte eksik olan şeyleri o rolünde hakkını verebilmek adına da siz kendiniz de tamamlamaya başlıyorsunuz. Kilolu olmak bir yandan benim çok şimdi 90-95 kilo civarındayım. İşte hamile kaldığımda 87 falandım. Bu fazladan işte hamilelik sonrasında kalan 7-8 kiloyu çok öfkeli bir şekilde şu anda yaşıyorum. Yani vücudumda o fazlalığı. Peki normalde zaten idealden çok uzak olmama rağmen benim için hep öfke sebebidir kilolu olmak. Yani kilolu olma, kilolu kadını sevemedim, kilolu olmayı sevmedim. Hep böyle bir helalleşemediğim, bunu çok ciddi anladım. Dedim ya bu kilolu olmak da benim yüzümden diye okuduğumda bir şeydi hep. Ve o kilolu olma döneminde sonradan çok fark ettim ki yani ben hep şey diye düşünüyordum. İşte ben kilolu olmasaydım çok iyi bir dansçı olurdum. Kilolu olmasam işte işimde daha başarılı olurdum. Daha çabuk terfilerimi alırdım. İşte işim olmasaydı, kilolu olmasaydım işte çok daha güzel bir kadın olurdum. Çok daha bilmem ne olurdum. Her türlü eksikliği hayatımda her şey dönüp dolaşıp kilolu olmaya bağlıyordum. Sonradan fark ettim ki aslında yolunda gitmeyen bir şeyler var ve bu yolunda gitmeyen şeyler giderilmeden zayıflayamayacağım ben. Ve o yolunda gitmeyen şeyleri biraz biraz değiştirdiğimde kilo verebildiğimi gördüm. Vücudumun bana verdiği sinyalmiş, onu ben çok sonra gördüm, okudum daha doğrusu. Çünkü ben kilolu olduğum için işte şunu yapamadım ama aslında onu yapamadığım için kilolu olmuşum meğersem ben. Yani o altındaki iltihabı kurutmadan o bir uç veriyor. Yani vücudunuzun içinde dönen bir takım iltihaplar var ve o yolunda gitmeyen şeyler bir zaman sonra uç veriyor. O yüzden hani o kilolu olmakla ilgili olarak ilk programda galiba üzerinden bir geçmişim. Hani hep iradesiz, güçsüz insanlar olarak belki gördüğümüz kişilerdir. Yani yemeğiyle ilişkisi bozuk, işte nefsine hakim olamayan, aç göz işte ne olacak? Yani dünyayı yese doymuyor gibi düşünüyoruz belki o insanlar için ama o insanlar için değil, hala içindeyim gerçi fazlasıyla. Ama gerçekten dediğim gibi o iyilik hali de galiba belki ondan oluyor. Yani siz hayatta bir mesele var, altından kalkamıyorsunuz o meselenin. Ve kendinizi provoke ediyorsunuz. Yani sadece aslında o sırada o işte iyilik hali, belki iyilik diye tanımlanan şey o. Yani başkasıyla çarpışmaya gücünüz yok. Kendinizle de aslında çarpışmaya şey yok. Yani o hayatınızdaki değişimi sağlayamıyorsunuz. O değiştiremediğiniz şeye razı geliyormuşsunuz gibi görünüyorsunuz dışarıdan. İşte çok iyi bir insansınız, işte her şeyi kabul ediyorsunuz, işte insanlar hatalı olsa da siz işte göğsünüze basıyorsunuz, hayatınızda bulundurmaya devam ediyorsunuz ama o çok ciddi anlamda o kilolu olmak tamamen işte hayır diyememekle ilgili bir şey. Yani sizi mutsuz eden şeyi hayatınızdan çıkartamamakla ilgili, tespit edememekle ilgili. Ya yolunda gitmeyen, çok kilolu birini gördüğüm zaman ben biliyorum ki koskocaman bir hayatında yolunda gitmeyen bir şey var. Yani o neşe işte ya da o çok kilolu insanların o çok gülüyor, eğleniyor. Ne kadar da işte kiloluyla barışık, tamamen yani karışık bir şey yani. Kiloluyla barışık değil, karışık bir durum. Onunla beraber işte kilo vermeyle beraber huyum suyum değişmeye başlamıştı ve ben aslında iyi gelmişti o durum bana yani. Çünkü arkamı dönemiyordum yani, ben en yakın arkadaşlarıma bile işte birileri bana "Aa, ne kadar büyük götü var, ne kadar fil gibi götü var" diyecekler diye arkamı dönemiyordum ben. Ya birine işte, her şeye bir güvensizliğiniz oluyor o zaman. Yani en yakın arkadaşınıza bile, ya da arkanızı döndüğünüz an sizinle ilgili konuşulan tek şeyin kilo meselesi olduğunu düşünüyorsunuz. İşte ilk ergenlikle beraber başladı bu ve bu arada hani genç, ergen hani çocukların acımasızlığı meşhurdur ya, benim kaç yaşındaydım? 11-12 yaşındaydım ve ben çabuk boy uzayıp o göğsü erken çıkan kızlardandım. Ama o dönemde kilolu olmama rağmen bu böyle kodlandı. O dönemdeki yaş grubundaki 11-12 yaşındaki erkeklerin kendi dünyasında. Çünkü o zaman da herifler de zaten ufak tefek 11-12 yaşındaki erkek çocukları zaten çok çabuk boy atmıyor. Ben işte bazı genç kızlar o dönemde daha çabuk boy atıyor, bazıları da atmıyor. İşte ideal makbul olan manitalar da o zaman işte ufak tefek kızlardan. Sonra ufak tefek kızlar da aldı başlarına gittiler gerçi liseden sonra, ama o dönemde erken boyatıp uzayıp memelerim çıktığı için de bu heriflerin gözünde de biz böyle işte hayvan gibi kadın işte, ama ne onunla mı çıkacağım ben? İşte bir flört dönemi de yaşayamıyorsunuz o dönemde. Şimdi o gerzek erkek çocukları sizi beğenmediği için de siz hayatınız boyunca ya da uzunca bir sürede siz kendinizi beğenmiyorsunuz. O yüzden de bazen sizin hayatınızda çok değerli olmasının önemi yok aslında. Yani ya da kıymetli birinin olmasına gerek yok. Sizin o özgüven inşanızı bazen hayatta çok değerli insanlar yapmıyor aslında. Ya ben kendi özgüven inşamı bir gözden geçirdiğimde, değil mi? Bazen minibüse biniyorsunuz. Kendinizi güzel hissettiğiniz bir gün diyelim ki, minibüs şoförü size böyle alıcı bir gözle bakıyorsa siz kendinizi o gün güzel hissediyorsunuz. Yani o gün o size yetiyor. Önemli değil yani, hani minibüs şoförü benim hayatımda olur olmaz ya da hayatımın neresinde bir daha yolunuz kesişir. Önemli, ya da bir güvenlik görevlisinin ya da yani hep böyle afillik kefilli işte sizin hayatınızda çok önemli başroldeki adamlardan duymanıza gerek yok aslında bunu. Hani statü olarak söylemediğimi anlıyorsunuzdur. Ne demek istediğimi umarım o eksiksiz dile getiriyorumdur. Bazen dediğim gibi benim o özgüven inşaatıma bir gözden geçirdiğimde bir bakıyorum ki çok bir tebessümle ya da işte nazik bir davranışla o kendimi yeniden iyi hissetme döngüm o saatlerde, o zaman başlıyor. Yani diyeceksiniz hani ne kadar parçalanmış bir özgüven var. Biraz çok kafa patlatıyorum hani bunun o özgüven hikayesinin nerelerde dağıldığını. Ki dışarıdan da görseniz hani hiç böyle de görünmem yani. Çok oturup konuştuğum zaman da insanları da yanıltan bir şeydir. Yani senin çok özgüvenli dışarıdan hani çok ne derler işte aslan gibi, hükümet gibi kadınsın. Aa, biz çok şaşırıyoruz sen böyle şeyler dediğin zaman. Çok duyarım. Ama dediğim gibi çok böyle parçalanmış, örselenmiş bir şey var. Yani o ne düşünüyorum, çok o çocukluk hikayesi çok hakikaten zedeleyen şey. Ya ben eğitim hayatının mesela geçenlerde bir arkadaşımla konuştum. Yani esas hakikaten o travma dediğin şeyi ya da meseleyi daha çok hani çocuk aileden mi yaşıyorsun ya da okuldan mı yaşıyorsun? Daha çok aile gibi geliyor bana yani. Ben şimdi işte babamla kurduğum ilişkiyi, abimle kurduğum ilişkiyi, annemle ilişkilerimi gözden geçiriyorum. Ya da işte eşimle ilişkimi gözden geçiriyorum. Ki o da aslında hayatıma erken dahil olanlardan biri. Ama ilk başa döndüğüm zaman da hani ipucu toparlamaya çalışıyorum. Şimdiki bilgimle, deneyimimle, gözümle. Ama ben bir yandan da hayatla ilgili olarak doğru tespitler yapmaya çalışan biri olarak da kendimle ilgili de bazen çok fazla acımasız ve zalimce eleştiriler yapıyorum. O yüzden kendi tarafsızlığıma kendimle ilgili çok güvenmiyorum açıkçası. Yani kendimi çok dediğim gibi hoyratça yaklaştığım için kendimi değerlendirdiğim zaman da o yerden yere çalma hali, o yerden yere vurma hali, çok yorgun kalkıyorum kendimi değerlendirme sürecinden. Ya başkasıyla ilgili olarak çok daha temiz, daha ne demek lazım orada, doğru şey nedir bilmiyorum ama daha gerçek sonuçlara ulaşırken bendeki her şeyi böyle çok daha derine ineyim derken, derine derine derine derken hakikaten kan revan içinde bırakıyorum kendimi. Bunu bazen abimle de oturur yapardık yani, birbirimize karşılıklı işte hayatla ilgili olarak daha iyi noktaya işte o zaman işte ikimiz için, ikimizdik sadece, anne ve baba figürleri çok baskın bir şekilde yoktu hayatımızda. Ve abimle beraber hayatla ilgili olarak neleri iyileştirebiliriz? Çok iki tane çocuk el ele tutuşup bunları oturup konuşurduk yani. Biraz böyle belirli imkansızlıklar içerisinde bir ilk gençlik geçirdik ikimiz de. Ama şeyi hatırlıyorum yani abim elektrikler kestikti evde ve mum ışığını yakıp işte bana Murat Anmungan'ın kitaplarından şiirler okuturdu bana. Ve bana derdik işte sen şöyle oku bak şu tonlamada daha iyi olur diye. Yorganın altına girerdik ve şiir okurduk birbirimize. Şimdi düşünüyorum da yani aramızda abimle 6 yaş var ve 12 yaşındaydım biz bunu yaptığımız. 12 yaşında ve 18 yaşındaki iki genci ne acayip bir şey bir araya getiriyormuş. Yani bir mum ışığında bir araya gelip şiir okuyorduk. İşte karikatür çiziyordum ben. Mizah dergileri alıyorduk. İşte mizah dergilerinin orta sayfalarını biriktirmeye başlıyordum. O sonrasında da aslında belki şimdi de devam edebilirim. Çok yormadıysam sizi. Mizah dergisi okuyan mesela genç kız olma hali. İşte ben şimdi 38 yaşındayım ve ben 11 yaşından itibaren abimin desteğiyle eve mizah dergisi girmeye başladı. O mizah dergisi okuduğunuz zaman da sizin ona göre bir algınız ve ona göre bir bakış açınız oluşmaya başlıyor. Ve aslında evet o küfürü ben daha önce de söylemişim hani çok ciddi anlamda küfür ediyorum ve küfürün o normalleşmesi hayatının içerisine o nüfuz etmesi biraz mizah dergileriyle başlamaya başladı. Yani ben işte hatırlıyorum o zaman Otis abi falan yeni çıkmıştı yani 11, 12, 13 yaşında çocuk mu genç mi artık ne derseniz deyin. Ama o erkek dünyasını o kendi o erkeğin kafasından geçen hikayeler var ya onların hepsini böyle çok biliyordum. Bir de ben 4 kardeşim, 3 erkek yani 2 abim bir erkek kardeşim var. O çok fazlasıyla erkeklerle beraber olma halini getirdiği de bir jargon oluyor beraberinde. Ki mesela benim hala çok sevdiğim bir şeydir o erkek jargonu. Erkeklerle beraber oturup muhabbet etme hali. Hani o erkek gibi kız falan değil yani abi ya da işte şey de moda oldu işte erkek gibi kız ya da işte ya ben işte kızlardan hoşlanmıyorum. Valla erkeklerin sohbeti çok daha çünkü erkekler dolaysız, kadınlar çok dolaylı ama erkekler çok dolaysız düşünüyor. O yüzden erkeklerin düşünme şekli sadece futbol, televizyon yetiyor. Ya o öyle değil benim söylemek istediğim şey. Ama gerçekten erkeklerle yani çok korkunç rahat hissetme dönemi oluyor. Ben geçen sene hamileydim. Eşim sürpriz yapıp işte bir yaş bastığı alıp işte nerede şu kafede buluşalım dedi. Geldi ve yanında 6-7 tane erkek arkadaşıyla beraber geldi. Sürpriz yapmış benim en sevdiğimiz arkadaşlarımızı toparlayıp gelmiş. Arkadaşlarımızdan biri şey demiş. Ay bu kızın hiç mi kız arkadaşı yok? Ya çok acayip değil mi? Yani sadece bir sürü 6-7 tane sap geldik demiş. Yok demiş en iyi yakın arkadaşları sizsiniz. Yani kadının sohbetinden bir hani şimdi bir yandan da dedim ya böyle kahvemi alıp sohbete gelmiş gibi hissediyorum ama bir yandan da beni linç etmezsiniz değil mi? Bakın güveniyorum size hep güzel güzel şeyler yazdınız. İşte programın altını. Şimdi öyle kadın erkek ayrımcılığı gibi düşünmeyin ne olur. Ben kendi durduğum yerden istediğim şeyden anlatıyorum. Dediğim gibi o mizah dergisi okuma hikayesi. Mesela o da çok böyle geç fark ettiğim bir şey. O benim çok başıma bela olan bir şey oldu. İşte o mesela kız çocuklarından beni ayıran temel şeylerden biri o oldu. Yani ben gittiğim zaman hayvanlar gibi küfürlü konuşan ya da o küfürün konuşulduğu ortamda bir hani havada durumu söz konusu olmuyordu. Yani mesela bazı kadınların olduğu yerde, o kadınlığın, o hanımlığın olduğu yerde hani havaya asılır ya böyle şey küfür. Ve ilerleyemezsiniz. Yani o havada asılı durdu, görünmez bir şekilde havada asılı durur. Ama o kadının yanında o küfür edildiği için de o havada asılı durur, o bir gerginlik yaratmaya devam eder. Ve o, sonrası olduğu gibi de akmaz. Yani siz kendinizi orada da tutarsınız bir daha havada o tür küfürler asılı kalmasın diye. Ve o zaman da işin tabiliği, doğallığı bir şekilde kendi içerisinde de kaybolup gidiyor. Ve sizde o akıcılık, o muhabbetin kendi akıcılığı da kayboluyor. O yüzden erkeklerde genelde bu çok daha az bir sansürle aslında hayatıma devam ediyorum galiba. Onun rahatlığı oluyor. Ve ben 13-14 yaşında işte o mizah dergileriyle ilişkim çok ciddi anlamda arttığında İşte abimle beraber mizah dergilerinin böyle yazarlarını, çizerlerini beraber ziyaret etmeye ve onlarla tanışmaya başlamıştık. Orada bile mesela benim bu halim onları bile şaşırtmıştı. O zaman bir karikatürist vardı Faruken Bayraktare diye. Ne böyle çok enteresan böyle karikatürler falan çiziyordu. Ve hani bunu da söyleyince çok acayip olacak mı acaba ama ne sansür radyo ya bir şey olmaz ya söyleyeyim. Orada bir genel ev şey karakterleri falan çiziyordu. Sonra işte karakterlerden birine falan filan. Aa dedim ki benim ismimi ver. Böyle çok acayip olmuştu onlar için. Yani benim bunu bu kadar destursuz, fütursuz bir şekilde söylemem. Yani ama o benim için hiç Yani herkesin anladığı manada değil ki. Yani orası o, benim Kabe'm gibi bir şeydi zaten. O bir sürü mizahçı adamı bir arada görmüşüm. İlk defa onlarla tanışmışım. Onlar da çok tatlıydı işte, Pişmiş Geldi dergisi sabahlıyorlardı bizi, bir sabah onlarla beraber sabahlamıştık falan filan. Ve dediğim gibi o böyle çok direkt söyleme. Ya o insanların böyle hani böyle evrile evrile dolana dolana, o çok böyle nezaketli ya da çok kibar görüntünün altındaki o böyle hoyratlık, o böyle bir kıyım hali var ya o insan ilişkilerindeki. O mizah dergileri birazcık benim o tarafı çok kenara aldı aslında. Yani ben çok daha dolaysız, çok daha bir de mizahçı çocukların da böyle bir daha pür hayattan korkan ve hayatın başka bir yerine sığınıp o çizerek böyle bir hayatı anlatma halleri de çok, ne çok naif adamlar. Yani ben onlarla tanıştığımda hani içlerinde çok az böyle esnaf ruhlu adamla karşılaşmıştım. Hepsi gerçekten büyümeyi istemeyen, reddeden, o büyümenin getirmiş olduğu jargonu, büyümenin getirmiş olduğu alışkanlıkları, büyümenin getirmiş olduğu sorumlulukları reddeden, o çocukluğa tutunan adamlardı benim o zaman tanıştığım mizahçılar. Ve bu sizde bir huya dönüşüyor. Yani siz de zaten bu huydaysanız mizah dergileri biraz da hayatınızda o yüzden oluyor aslında. Benim güzellikle hatırladığım bir şeydi. Yani o ergenlikte onlarla tanışmış olmak, o mizah dergisi okurluğu bir kadının hayatında neler değişiyor, neleri değiştiriyor. Ve bu çok benim kendi hayatımda çok deneyimlediğim bir şey oldu. Ve ben gerçekten hani o okumanın çok değerli bir şey olduğunu biliyorum ama özellikle mizah okurluğunun, o mizah dergilerin okurluğunun da çok fazlasıyla önem söylüyorum. Yani şimdi çok daha eli yüzü düzgün çocukların eline geçmiş vaziyette önceden. Çünkü çok daha hakikaten berduş adamların yaptığı şeylerdi. Çok daha yoksul çocukların elinde olan şeylerdi. Hayatla ilgili çok ciddi dertleri olan adamlarındı yani. Karikatür çizen çocuklar. Ha şimdi de görüyorsunuz hakikaten çok iyi eğitim almış adamların da ciddi anlamda karikatürler çizip o dünyanın içerisine de dahil olduğunu. Bu benim çok hayatımın dediğim gibi çok keyifli ve aslında benim o kişiliğimin oluşmasında da çok ciddi anlamda rolü olduğunu düşündüğüm bir dönem. Ben çok fazlasıyla konuşmuşum. Süreyi de aşmaktan da çok fazlasıyla korkuyorum ama ben bu konuyu da dediğim gibi öyle önümüzdeki programlarda da devam ettiririm. Biraz dediğim gibi hani annelik eksenli gidiyor. Bazen parça parça tabii ki kayıyorum. Çünkü başrolü artık onun, oğlumun. Ama işte onun başrolüyle de çarpışan kendi içimdeki bir başrol, bir kadın var. Oğlumla içimdeki o başroldeki kadın işte dönem dönem çarpışıyor. İşte o diyor ki hayır benim hayatım var artık, sen bunu yaşayacaksın. Ben de işte şimdiye kadar ki o işte 37 yaşına kadar olan kadın da diyor ki bir dakika arkadaşım, yani hoş geldin de bizim de kendimize göre bildiğimiz bir şeyler vardı. Bir dakika ben onları da yaşayacağım. Onların çarpışmasını izliyorum ben de. Ve aslında herhalde o çarpışmaya da seyirci olarak da sizleri alıyorum. Hepinize iyi seyirler. İyi haftalar.